bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Bütün yönleriyle tasavvuf, tarikatlar, mezhepler tarihi. İsmet Zeki Eyüboğlu. Der Yayınları. Yayın No 63. İstanbul 1997. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Üçüncü basıma öndeyiş. 8 yıl geçmiş aradan bu yapıtı yazıp bitireli. Neler değişmiş bu 8 yıllık sürede, neler gelmiş, neler gitmiş ülkemizin yaşam gerçeklerinden. Nice gelişmeler, gerilemeler olmuş. İnançlarımızı bile kökünden kurutmaya yönelik atılımlar yaşadık, gördük bu 8 yılın düşünsel ortamında. Toplum çelişkiler ağına düşmüş. Düşünsel ürünlerle inançlara dayalı uygulamalar arasında korkunç bir tutarsızlık başlamış. Türk toplumu yüzlerce, binlerce yıllık inançlarından uzaklaşıvermiş, bilmeden, anlamadan. İnançlar kendi ortamları dışına çekilerek birer çıkar aracı, yarar gerici durumuna sokulmuş. Daha üzücü, daha sakıncalı olanı ise Türk toplumunun inanç bakımından dayandığı taban kaymaya başlamış. Ben bütün araştırmalarımda düşünsel alanla inançlara dayalı alan arasında tarihin derinliklerine doğru gittikçe bir bağlantının bulunduğunu savunurdum. Çok tanrıcı dönemin inançları kişiyi düşünsel ortamda üreticiliğe itiyordu. Tek tanrıcı evre bu üretim odağını yozlaştırdı. Düşünen başı düşünemeyen baş durumuna getirdi. Bu çalışmanın konusu da böyle odaktan yola çıkmayı ereklemişti. Şimdi bu kısa sürede bu odağın nedenli sarsıldığını görüyorum. Türk insanı başka bir ülkenin yararına inanç odaklarından koparılmış, uygarlığın akışına ters düşen bir gidişi benimser duruma getirilmiştir. İslam dininin özünde biricik kaynağı olan Kur'an'da bölücü kuruşların yararına yorumlanabilecek öz değiş ayet yoktur. İslam dini birlik, bütünlük, uyum ister. Toplumu ayakta tutan direkler arasında bağlantının gereğini vurgular. Tanrı birdir, yalnız o kutsaldır. Oysa günümüzde kutsallar öylesine çoğalmış, öylesine yayılmış ki hangisinin gerçek, hangisinin düzmece olduğunu saptama olanağı kalmamıştır. 12 Eylül dönemiyle ülkemizde şaşırtıcı bir inanç bunalımı başlamış. Osmanlı Devleti aralıklı olarak 150 yıl savaştığı Şii İran'la yeni bir sapkınlık düzeyine itilmiştir. Bugün Mekke-Medine yöresinden gelen birleştirici, uzlaştırıcı, bütünleyici inançların yerini Hümeyni anlayışıyla gelen kökleri eski Zerdüşt inançlarına değin eskiye giden bir uygulama almıştır. Şii bir imamın verdiği fetva ile Sünni Müslümanlar öldürülüyor, Sünni din yetkilileri ortadan kaldırılıyor, korkutuluyor, bunlar hep şaşılası işlerdir inanç adına. Şunu kesinlikle, açıklıkla, seçiklikle bilelim ki imam bölücü olamaz, bölücü imamın ardına namaz kılınamaz. Bu bir inanç gereğidir. İslam'da yalnızca Tanrı'ya, Tanrı'nın elçisine bağlanma kuralı vardır inanç bakımından. Oysa bölücü şeyhe bağlanan, ancak onun aracılığıyla Tanrı'ya, Tanrı elçisine yönelmeyi koşullandıran bir kuruluştur. Bu hangi inanç kurumuna bağlanırsa bağlansın, sapkınlıktır. İslam Tanrı ile kulu karşı karşıya getirir. Tanrı ile kulun gönlü arasına kimseyi sokmaz, araya girmeyi suç sayar. Tanrı ile kul arasına Tanrı'nın elçisi bile Tanrı buyruğu dışında giremez. Kulun gönlünü yalnızca Tanrı bilir. Bu çelişik, sapkın kuruluşların çoğalması, güçlenmesi boşuna değildir. Değişmezliği biricik yaşam ilkesi edinen inançların yetersizliği yüzündendir. İnsan nedenli saplantılı olursa olsun, saplantı değiştirmekle kolayını bulur. Bir saplantıdan ötekine sıçramada güçlük çekmez. Osmanlı'nın 150 yıl savaştığı Şii, Kızılbaş, Sapkın, Rafizi, İran'ın birdenbire ülkemizde bile inanç öncüsü sayılması toplumsal eğilimler bakımından araştırma konusudur. Ancak uygarlık açısından olumsuz bir sorundur. Şimdi Tanrı'nın çıplak yarattığı insanı imamın karanlık örtülere büründürmesi, kara oyuklara kapaması hangi yöntemle açıklanabilir? Tanrı çıplak yarattı, sonra belli ölçülere göre örtünün dedi. Ancak çarşaf giyin demedi. Ben tasavvufa bağlı kuruluşlar içinden geldim. Hepsinin özünü, ilkelerini, yaşama anlayışını bilirim. Şunu da yetkiyle söyleyebilirim. İslam dininde bölücülük yoktur, hepsi sapkındır. İnsan kendi iç evreninde düşünceleriyle, inançlarıyla yaşamını düzenleyen bilinçli bir varlıktır. İnsanın insana tapması çok tanrıcı dinlerin bile başlangıç evrelerindeydi. Oysa çağımızda şeyhlerin, hacıların, hocaların birer tapım odağı olduklarını, tanrısal niteliklerle anıldıklarını görüyoruz. Bunlar yeterince İslam'ı öğrenememiş, doyurucu bilgi edinememiş kimselerin kaygı verici davranışlarıdır. Ben Said-i Kürdi'yi, Said-i Nursi'yi yakından tanıdım. Konuşmasını dinledim, düşüncelerini öğrendim. Onda öyle önemli, olağanüstü sayılabilecek bir durum, bir yeti görmedim. Üstelik ne Türkçesi Türkçe, ne de Arapçası Arapçaydı. Gençliğinde savaşlara katılmış, vurmuş, vurulmuş, sonradan kendini Kürtçülük akımına vermiş, kendi inançlarını savunan bir kimseydi. Oysa 1950'den sonra hızla tanrılaştırılmış. Bu durum bir saygının, derin bir sevginin sonucu değil, bilmezliğin, bilgisizliğin güç kazanmasıdır. Böyle bir gelişme toplumun bütün kesimleri için olumsuzdur, geleneksel inanç odaklarını yıkıcıdır. Yaratıcı düşünceler, geliştirici inançlar ancak büyük devrimlerle, büyük yeniliklerle gelebilir. Bunun bir bilgi birikimi ister. Eskiye dönmekle gelecek kurtarılamaz. Eskiyi savunmakla inançların barınabileceği güçlü bir sığınak yapılamaz. Geçmişe şöyle bir bakalım. Anadolu'da ilk medrese Selçuklu yöneticisi Nizamül Mülk eliyle 11. yüzyıl sonlarına yakın kurulmuş, 1926'da kapanmıştır. Demek ülkemizde bütün İslam devletlerinde medresenin 850 yıllık bir geçmişi vardır. Bu süre içinde bu kurumlarda Avrupa ölçüsünde kaç büyük aydın yetişmiş, uygarlığa önemli, çığır açıcı katkıda bulunmuştur. Bu kurumda Kur'an, hadis, fıkıh, kelam, İsa Guci, Aristoteles mantığının ufak bir özeti okutulurdu. Bugün yine din bilgisi vermeyi ilke edinen okullarda, İmam Hatip okulları, öğretilen konular, sorunlar eskisi gibidir. Şimdi şöyle düşünelim. 850 yıl başarıya ulaşamamış bir kurumun günümüz insanına, uygarlığına yararı ne olabilir? Bugün İslam ülkelerinde 400 dolayında tarikat, 20 dolayında mezhep vardır. Hepsi Kur'an'dan, hadislerden çıktığını savunmaktadır. Peki birlik, bütünlük nerede? Kimi tarikatlar eskiden birer eğitim ocağıydı. Sanat, bilim, yazın dallarının bütün türlerinde ürün veren kimseleri yetiştirirdi. Çalgı, türkü, koşuk, oyun, resim, öykü, gülmece, yazı, bilim konularında iyi uzmanlar, aydınlar yetişirdi. Günümüzde bunların hepsi ortadan kalkmış, yalnızca çağın toplumsal yaşamı yönlendiren, ileri buluşlarından yararlanma yoluyla yıpranmış eski inançlar, anlayışlar kara örtülerle alanlarda sergilenmiştir. Kutsal denen ne varsa yollara dökülmüş, insanla inanç arasındaki gönül bağlantısı insanla kılıca dönüştürülmüştür. Bütün tasavvuf kuruluşları inanç düzeni bakımından Sünni, Alevi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Sünni tarikatlar görünüşte İslam dininin yasası olan şeriata bağlıdır. Kur'an'ın, hadislerin gösterdiği yol üzerinde yürüme gereğindedir. Özellikle İslam'ın 5 koşulunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu ise günümüzde bırakılmış, geçerliğini yitirmiştir. Bu Sünni tarikatların çoğu İslam inançlarının ilkelerinin dışına taşmış, şeyhleri, kurucuları tanrısal niteliklerle donatmış, birer ermiş durumuna getirmiştir. Onlarda Tanrı'nın değil, şeyhin sözleri geçerlidir. Oysa bu şeyh bilgisizdir, okumamıştır. Buna karşın kendisini yüksek öğrenim görmüş bir kimse olarak tanımaktan sakınca duymaz, uygarlığın bütün buluşlarından yararlanır, yine uygarlığa karşı çıkar. Evini, tekkesini aydınlatan ışık, kullandığı telefon, bindiği araba, sağlığını korumada yararlandığı ilaç, takındığı gözlük, giydiği giysinin gereçlerini dokuyan araç, ezan okuduğu sesleç, hoparlör, Yediği yemeğin ortaya konmasına yarayan bütün kaplar, öteki yemek araçları, hepsinin kaynağı şeyhin gavur dediği Avrupa'dır. Sözün kısası, İslam dinini koruduğunu, İslam'ın yayılmasına çalıştığını ileri süren şeyhin yaşamında Müslüm'ün işi bir buluş, bir gereç, bir araç yoktur. Şeyh ile kendisine bağlananlar Atatürk'e söverler, onu yererler, kötülerler. Oysa Atatürk olmasa bugün İstanbul, Trakya, Avrupa uluslarının ellerinde olacaktı. Anadolu'nun batı kıyıları Türklerin olmayacaktı. Doğu kesimleri başkalarının yönetimleri altında kalacaktı. Şeyh Efendi İstanbul'u kıyı bucak yerden ot biter gibi yapılan camilerle dolduramayacaktı. İstanbul'un büyük camilerinde namaz bile kılamayacaktı. Ayasofya'dan, Kariye'den, Gül Camii'nden, Fenari İsa Camii'nden, daha nice kiliseden dönme camilerden ezan değil, çan sesleri yükselecekti. Atatürk'ün yerine kim geçecekti? Hangi Osmanlı Türkleri kurtaracak, bugünkü yurdumuzu koruyacaktı? İngilizlere sığınarak kaçan padişah mı? Malta Adası'na sürülen kimseler mi? Bu soruların olumlu yanıtı yoktur, bulunamazdı. Ancak Şeyh Efendi'nin bunları düşünebilecek yeterlikte anlayış gücü, usu, bilinci yoktur. O Tanrı'nın adını ileri sürerek kendini tanrılaştırmanın karanlık tutkusunun tutsağıdır. Tanrı olma özleminin sapkınlığı içinde çırpınmanın örneğidir. Türkiye ancak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet yönetimiyle Türkiye adını alabilmiştir. Osmanlı Sarayı, padişahı kendisine Türk adını, Türk sanını yakıştıramıyordu. Türk denince en ağır yergileri söylemekten kaçınmıyordu. Bugün ülkemizde İslam adına sürdürülen işlemlerin, çalışmaların, kurumlaşmaların gerçek İslam'la bağlantısı yoktur. Bütün kurumlar, ilkeler, uygulamalar İslam'ın dışına çıkarılmış, Kur'an'la bağdaşmayan yeni bir İslam anlayışı gündeme getirilmiştir. İslamlıkta şeyhlik, ermişlik yoktur. Şeriatın getirdiği koşullar vardır. Bu nedenle şeyhler Müslüman değildir gerçekte. İslam'da kara çarşaf, üçgen biçimli başörtüsü, sarık bile yoktur. Nitekim bu sözcüklerin Arap dilinde karşılığı bile bulunmaz. Söz gelişi İslam dininde bir din adamları öbeği yoktur. Bir gelir karşılığı namaz kıldırılmaz, Kur'an okunmaz. Namaz kılmayı, kıldırmayı bilen tüm Müslümanlar imam olabilirler. İmamlık bir toplumsal görev değildir. Nitekim Şeyhülislam Ebi Suud Efendi 1491-1574 bu söylenen işlemlerin akça karşılığı yapılmasını kesinlikle yasaklamış. İslam dinine, Kur'an'a aykırı olduğunu açıklamıştı. Özellikle dilenciliğin İslam'ın özüne karşıt bir olay olduğunu birkaç kez vurgulamıştı. Ben bunları yazarken 22-1993 Pazartesi saat 12.30 kapım çalındı. Kalkıp açtım. Karşımda uzun boylu, güçlü, sağlıklı, ince yapılı bir delikanlı gördüm. Elinde tuttuğu dörtgen biçiminde üzerinde ayet yazılı bir kağıdı bana uzatarak acınmalı bir sesle dileniyordu. Kızdım, başımı sallayıp kapıyı kapadım. Bu olay biricik değil, çok yaygındır. Toplumun bütün kesimlerine dağılmıştır. İslam adına utanç verici niteliktedir. Bunları yine İslam'ın özü adına kim önleyecek? İslam'ın özü olan Kur'an'ın mezarlıklarda bir gelir aracı diye kullanılmasını kimler engelleyecek? Bu sorunun da yanıtı olumsuzdur. Nedeni, toplumumuz din örtüsü altında dinden koparılmış, dilenmeyi iş edinen bir dinci kesimin oluşmasına olanak sağlamıştır. Bu da 1950 dönemiyle başlayan üzücü, yıpratıcı bir olaydır. Hangi anlamda alınırsa alınsın, Kur'an'a aykırı kuruluşlar bütünleştirici, birleştirici değil bölücü, dağıtıcı, ayrılıkçı bir içerik taşımaktadır. Nerede bölücü düşünce egemenliği varsa, orada İslam'ın özünden kopma, içeriğini yozlaştırma, gerçeğin yerine düzmeceyi koyma girişimleri toplumu tedirgin edici bir çizgiye ulaştırılmıştır. Ülkemiz, insanlarımız, özellikle Hümeyni yandaşı bir akımın yaygınlaşmasıyla geleceği korkulu, bunalımlı bir inanç boşluğuna itilmektedir. Gizli örgütler, gizli eğitim, öğretim odakları özden yoksun, yalnızca dış görünüşe önem veren bir anlayışla insanlarımızı çağın gerisine çekmekte, çarşaf, başörtüsü adı altında Türk insanını Şii-İran orta çağına sürüklemektedir. Günümüzde düşünce, uygarlık bakımından kendini kurtarmış biricik Müslüman ülke Türkiye'dir. Öteki İslam ülkelerinin hepsi karanlık bir geleceğe doğru yuvarlanmakta, birbirini yemekte. Avrupa'nın Amerika'nın savaş araçlarına, savaş gereçlerine açık bir satış alanı olmaktadır. Batı İslam'ın gelişmesini, Müslümanların bütünleşmesini istemiyor. Ülkemizi bile İran, Suudi Arabistan gibi bir düzeye düşürmek için değişik nedenler aramakta, güçlükler çıkarmaktadır. Daha doğrusu insanlarımızı İslam adına İslam'dan hızla uzaklaştırmaktadır. Bunun en açık örneği bölücü kuruluşları savunan, yayın araçlarının Akça yönünden dış kökenli olması, devrimlere, yeniliklere karşı çıkan komşu İslam ülkelerinden yardım görmesidir. Bu üzerinde önemli durulması gereken gerçek İslam adına ilginç bir sorundur. Şimdi görünüşte önemsiz, gerçekte önemli bir sorun üzerinde duralım. Bu sorun dilimizde Farsçadan gelen molla sözcüğüdür. Son evrelerde ülkemize çocuk denecek yaşta sarıklı mollalar türemiştir. Bunlar mollanın ne olduğunu bilseler, anlasalar ödleri patlar, kaçışırlar. Molla sözcüğünün içeriği İslam'ın özüne aykırıdır. Bu sözcük Avesta dilinde eski Farsçada molladan türemiştir. Zerdüşt dininde tapınak görevlisi, yönetici, Zerdüşt inançlarının koruyucusu anlamındadır. Türkiye'de ilk kez Mevlana'dan kaynaklanır, onun bir adı da Mollayı Rum'du. Ondan sonra Sünni çevrelerde de bu İran kökenli san yayılmaya başlamıştır. Şimdi bu sözcüğü açıklayalım. Bu molla molla sözcüğü Sanskritçe manaktan gelir. Bütün Batı dillerinde özdeş kökenlidir. Latince monachus, Yunanca monachus, İspanyolca monje, İtalyanca monaco, İngilizce monk, Fransızca moin, Almanca mönk gibi. Öte yandan bizim manastır dediğimiz Hristiyan tapınağının kökeni de monastere, Fransızca sözcüğünden gelir. Monastere ise yukarıda geçen sözcüklerle eş kökenlidir. Bu açıklamadan çıkan sonuç şudur. Molla, monla sözcüğü başlangıçta çok tanrıcı dinlerden gelen bir kavramdır. Sonradan anlam değiştirerek din bilgini karşılığı söylenir olmuş. Ancak hangi din bilgini? İran'ın Zerdüşt dinine bağlı kurumlarda görevli din bilgini. Konu bununla bitmedi. Biraz daha irdeleyelim. Bugün kullanılan çarşaf adlı giysi, Farsça çaderi şeb, gece örtüsü ten bozmadır. O da eski Zerdüşt inançlarıyla bağlantılıdır. Yine dilimize geçen sarık da Fars kökenlidir. Bir başlık olarak o dilde destar derler, Arapça karşılığı yoktur. Demek çarşaf, molla, sarık, destar, el ele İran'dan gelen Zerdüşt inançlarıyla ilişkili sözcüklerdir, örtü olarak. Sonradan İslam çevrelerince benimsenmiştir. Çarşaf sonradan Süryani tapınaklarında bulunan görevlilerin örtüsüdür, üstlüğüdür. Bugün de son yıllarda molla, sarık, çarşaf, üçgen biçimli başörtüsü yine İran'dan gelmiştir. Bakın, İran'ın eski Zerdüşt inançları kılık değiştirerek İslam'ın özüne ne denli kolaylıkla girebiliyor, yerleşebiliyor. İnsan değiştikçe, bilgi birikimi büyüdükçe inançlarında da bir değişim olacaktır. Bu insanın doğasıyla ilgili kaçınılmaz bir olaydır. Uygarlığın yürü dediği yerde inancın dur demesi pek etkili olmaz, görünüşe kanmamak gerekir. Bir inanç ne denli güçlü olursa olsun uygarlığın gelişimi karşısında yaşama, direnme gibi girişimlerini uzun boylu sürdüremez. Beklenmedik bir yerde yıkılıverir. Nitekim petrol denen büyüleyici nesnenin etkisi kafire, Müslümanı ezme, vurma, kırma, sindirme yetkisi vermiştir. Bunun en son örneği Irak'a karşı birleşen petrol ülkeleridir. Tarihte Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi devletler yoktu. Bu toprakların hepsi birer Osmanlı vilayeti durumundaydı. Kuveyt ise Bağdat'ın doğal uzantısıydı. Ancak petrol denen büyük varlık İslam ülkelerini neredeyse bucak niteliğinde ufak birimlere, devletlere ayırmış, inanç sömürüsü yönetim gücüne dönüşmüştür. Bu durum İslam ülkeleri için iç açıcı değildir. Başkalarının sömürüsüne, çıkarına açık bir dağılmadır. Bu dağılmada başlıca etken tarikatlar, mezhepler gibi kuruluşlar arasında gerginleşen inanç ayrılıklarıdır. Sömürücünün çıkarı, inanç kılığına girerek bütünleşmeyi engelliyor, çağın dışında düzmece, yüzeysel bir yaşama ortamı yaratarak böl, yut yönteminin uygulanmasını kolaylaştırıyor. Bölücü kuruluşların birbirlerine karşı tutumlarıyla İslam'ın özü arasında en ufak bir bağlantı yoktur. tarikatçı ne derse desin İslam'a aykırı bir yoldadır. Onun inancı sağlıklı, İslam'a bağlılığı içtenlikli değildir. Söz gelişi İslam dininde göbeğe değin sakal uzatma yoktur. Ancak avucu alınabilecek nitelikte sakal bırakılabilir. Buna da sünnet denir. Oysa bugün böyle bir durum görünmüyor. Eski çok tanrıcı dinlerin görevlilerini andıran bir kılık benimsenmiştir. Çok ilginç, üzerinde durulması gereken bir giyim kuşam sorunu daha vardır. Kimi tarikatlar giyimde İslam'a uyum, örtünme, tesettür yanlısı görünür. Onlara sorsanız peygamberin yolunu izlerler. Oysa benimsedikleri giyim kuşam İslam'ın özüne aykırıdır. Söz gelişi çizme, pantolon, başörtüsü ya da çarşafa benzer bol giysi. Şimdi bu kılığı İslam'a uygun görenlere soralım. Peygamberin yolunda yürüdüğünüzü, onun eşlerinin davranışlarını, giyimlerini örnek aldığınızı söylüyorsunuz. Peki peygamberin eşleri arasında pantolon, çizme, üçgen başörtü giyen var mıydı? Peygamberin yaşadığı dönemde kadınlar yüksek öğrenim görerek toplum kurumlarında başörtülü görevler alabilirler miydi? Kendi kişiliğinin bilincine varan, evrende bir insan olduğunu kavrayan bir kadının bu tür uygulamalara kapılması olanaksızdır. Kur'an'da, hadislerde kadının toplum kurumlarında görev almasına, yüksek öğrenim görmesine, özellikle tutarsız giyim kuşam örnekleri göstermesine uygun bir açıklama, bir bildiri yoktur. Kadından yargıç, savunman, avukat, savcı, güvenlik görevlisi, polis ya da benzeri bir görev, saylav, yönetici, öğretim üyesi, subay, sağıtman, doktor, daha bunlar gibi toplumsal görev aşamalarına yükselme yoktur, suçtur, yasaktır. Bunun karşıtını ileri sürerek kanıtlar gösterecek olan yetkiliyi bekliyoruz. Bilim alanı açıktır, yaygara gerekmez. İslam'da kadın, erkeğin yanında yalın bir gereksinme aracıdır, bir nesnel aygıttır. O insan olmaktan çok bir dişidir. Erkeğin doğal gereksinimlerini gidermek için Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmıştır, bağımsız değildir. İşte tarikatlarda da kadının kara örtüler arkasına itilmesinin başlıca nedeni budur. Kadına erkeğin yanında bir eşitlik tanımı olanağı yoktur. Kadın hep eksik etektir, saçı uzun, aklı kısadır. Kur'an'da anaya, babaya karşı büyük saygı gösterilmesi önerilir. Kadınlara karşı yumuşak davranılması buyurulur.